Ayrım 12. Silahtarın Bahçeleri. Zaber Yeseyan. Sayfa 98. Babam. Babam ısrarcı merakımı tatmin etmek için bütün sorularımı tükenmeyen bir sabırla yanıtlamakla kalmaz, sık sık benimle bir yetişkinmişim gibi sohbet ederdi. Bu sohbetlerimizin bahçede yapılması kuraldı. Gül goncaları ve karanfillerle dolu çiçek tahtalarının arasında yaptığımız yürüyüşlerde babamın bana dünyadan bahsetmesini öyle iyi hatırlıyorum ki. Tüm açıklamalarının temelinde her şeyden daha net olarak anladığım ilkesi bireysel değere ve öz saygıya verdiği önemdi. Her şeyi kabule hazırdı. Maddi yokluklara ve diğer zorluklara kayıtsızlık sınırlarında dolaşan bir sabırla göğüs geriyordu. Ama haysiyetine ve öz saygısına saldırıyı asla kabullenmezdi. Babamın en fazla hayran olduğum özelliği, insan olarak kendisiyle duyduğu gururdu. Bu aynı zamanda dostlarına karşı davranışlarında, onlarla ilişkilerinde yol gösteren güçtü. Zira babam, başkalarının öz saygısı konusunda da aynı derecede vicdanlı ve özenliydi. Ne zaman birinin bir başkasını aşağıladığını görse, hemen müdahale ederdi. Başkalarına karşı davranışları, sınıflarını, mali durumlarını, özellikle mali durumlarını ve milliyetlerini göz önüne almaksızın her zaman saygılı ve adildi. Bu adaleti göstermeyen herhangi biri onun gözünde insan sayılmazdı, aşağılık biriydi. Bu onun temel ahlaki ilkesiydi ve tüm edimlerinin arkasındaki saik buydu. Babam ömrü boyunca bu ilkeyi asla çiğnemedi. Koşullar ne olursa olsun asla kararsızlık göstermedi. Elinden gelen her fırsatta bunu başkalarını da kabul ettirmeye uğraştı. Böylece yaşlılık olgunluğuna yüzünde dingin bir ifadeyle, gülümseyen gözlerle ve başı dik ulaştı. Babamın sözleri, özellikle bu ahlaki ilke hakkında söyledikleri bende derin bir tatmin duygusu yaratıyordu. Ergen idealizmim onun bu mantığıyla besleniyor, ağır ağır da olsa zihnimin karmakarışıklığına bir düzen getirmeyi başarıyordu. Vahşi yüzleşmeler yaşanıyordu içimde. Zaferlerim olduğu kadar bozgunlarım da vardı. Bunlar beni aşırı ölçülerde ve birbirine zıt duygusal devrelerin içine daldırıp çıkarıyordu. Ama babamın sözlerinin etkisi altında, İçimde bir derece uyum sağlayabilecek ve zamanla bir iç denge ile senteze ulaşmayı başarabilecektim. Uzun ve olaylarla dolu yaşamımda birçok kişi beni etkilemiş, hatta bazıları yönümü farklı yollara çevirmemi sağlamaya muvaffak olmuştur. Ama kimse beni sözleri ve her şeyin üzerinde de teşkil ettiği örnekle babam kadar tesiri altında bırakmamıştır. Kış aylarında dışarıya çıkamadığımız, mecburen içeride kaldığımız günlerde, koşullar el verdiği zamanlar babam Kafkasya'da geçirdiği yılları anlatırdı. Yolculuk izlenimlerinden söz eder, anekdotlar aktarır, farklı insanların bireysel özelliklerinden, dağlardaki adetlerden, geleneklerden bahsederdi. Çaydanlıktaki su kaynar, çayın güzel kokusu odaya yayılır ve ben kendimden geçmiş onu dinlerdim. Ancak gerçek hayat, babamın sözlerinin büyüsü altında hayal ettiğimden ne kadar farklıydı. Her şey beni yaralıyordu. Sık sık vahşi öfke nöbetleri geçiriyordum. Ve zamanla bazı kişilere, özellikle de babamın erdemlerinden yoksun olan öğretmenlerime karşı tavrım köklü bir değişime uğradı. Her insanın ve her olayın katı bir yargılamaya tabi tutulduğu sonsuz bir mahkemeyi yönetir gibiydim. Okulumuzun yönetiminin her kademesinde bulunan ikiyüzlülerden, dalkavuklardan nefret ediyordum. Ne zaman önemli ya da zengin biri ziyaretimize gelse, öğretmenlerimizin yüzlerindeki sahte, yaltaklanan tebessümleri görüyordum. Durum icabı söylenen yalanları işitiyor ve öfkeden köpürüyordum. Ve haksızlığa karşı öfkemi ifade etmeyi henüz bilemediğimden düşüncesizce fevri hareketler yapıyor ve babam dahil herkesi kaçırıyor, ancak sonuçlarına da hiç şikayet etmeden katlanıyordum. Maltepe. Marmara Denizi'nin Asya yakasında kuytu, asude bir koya bakan Maltepe, ılıman iklimi, beyaz kumsalları ve orta halli yaşamıyla kendi halinde bir Rum köyüydü. Çocukken doktor benim her yaz oraya götürülmemi tavsiye etmişti. Daha sonraları annemin durumu biraz düzeldiğinde doktor yüzmenin ona da iyi geleceğini söyledi. Başlangıçta Maltepe bir avuç Ermeni zanaatkarın, bunların çoğu tekstilciler ve demircilerdi, ailelerine yazlık işlevi görmekteydi. Ancak zamanla ünü yayıldı ve harika iklimiyle kusursuz plajlarından dolayı kansızlık çeken sağlıksız gençler için yazlık semti haline geldi. Tren istasyonunun yanına büyük bir gazino yapılmış, sahilde lüks bir otel yükselmişti. Küçük ve ücra bir Rum köyü olan Maltepe, çocukluğumda benim yeryüzü cennetimdi. Her yıl bahar aylarında oraya yolculuk etmenin umudu içimi ateşli beklentilerle doldururdu. Bütün kış boyunca o mutluluğun hayalini kurardım. Büyükler Maltepe'nin harikalarını küçümseyen bir edayla, "Aman, ne var sanki Maltepe'de?" diye kestirip attıklarında hayret dolu bir güvensizlikle nefesim kesilirdi. Çünkü o köy benim için sonsuz bir harikalar diyarı gibiydi. Plajlarının sayısız keyiflerini, tarlalarını, ahırlarını, ineklerden yayılan o gübre ve saman karışımı zengin kokuları düşünüyordum. Odalarımızı kiraladığımız Kokona'nın evini, uzaklardaki otlakları ve dağ eteklerini, birlikte keşfe çıktığımız oğlu Yorgi'yi düşünüyordum. Bazen derin yarıkların üzerinden atlamak zorunda kaldığımız, yarısı yıkılmış Roma devri su kemerlerinin üzerinde ölüme meydan okuyan dolaşmalarımızı düşünüyordum. Sonradan dost olduğumuz vahşi, tehdit dolu havlamalarıyla habersiz gelip geçenlere dehşet saçan canavar bekçi köpekleri. Salkım saçak tüylü kafaları öyle büyüktü ki iki kolumla bile kavrayamıyordum. Bulunan Arnavut çiftlik evlerini düşünüyordum. Bazı kutsal günlerde Ortodoks inanca sahip Rumların ve diğerlerinin, Rumeliler, Arnavutlar, Sırplar, Boşnaklar, kadınlar, genç erkekler, bahçıvanlar, çiftçiler, şarap tüccarları, hepsi ulusal giysileri içinde bir araya toplanıp dağ eteklerine ve uzaklardaki türbelere yaptıkları aile gezmelerini, danslarını ve kaval eşliğinde söyledikleri şarkıları düşünüyordum. Bunları düşünüyor, o günleri yeniden yaşıyor, hiç durmadan onlardan bahsediyordum. Ve kendi neşemi başkalarına bulaştıramadığımı fark ettiğimde kederle doluyor, sessizleşiyor ve eninde sonunda bir gün bu bastırılmış hayaller ve duyguları yazarak yeniden canlandırmak zorunda olduğum düşüncesine teslim ediyordum kendimi. Faize. Faize bir yaz Maltepe'de tanıdığım 15 yaşında bir Türk kızıydı. Biz karşılaşmadan bir yıl önce babası tüberkülozdan ölmüş ve annesi yeniden evlenmişti. Bir deri bir kemik, melankolik bir kızdı. Hülyalı kara gözleri ve birbirine birleşik, zarif kavisli kaşları vardı. İlk anda ortak bir merakla bakışlarımız birleşti ve çok kısa süren birbirimizle tanışma fırsatı bulduk. O yaz Faize'ye büyükannesi eşlik ediyordu. Kadının gün doğumundan batımına kadar kendisini Maltepe'ye getiren kör talihine homurdanmaktan başka yaptığı bir şey yoktu. Sıcaktan, sivrisineklerden, ahırlardan yayılan kötü kokudan şikayet edip duruyordu. Akşam Meltem'in serinliğinde Faize'nin büyükannesiyle Kokona duvara dayalı bir kerevette oturur, saatlerce hiç durmadan dırlanırlardı. Faize başına işlemeli beyaz bir örtü örtüyordu. Bir gün o örtülerden bir tane de bana verdi ki birlikte plajda bir yürüyüşe çıkabilelim. O günden sonra bağlarda, tarlalarda ve zeytin bahçelerinde saatlerce konuşarak uzun yürüyüşler yaptık. Faize duygu yüklü bir sesle konuşurdu. Her şey üzüyordu onu, özellikle de annesinin ikinci evliliği. Görünüşüne, yüzüne, cildine, giysilerine, takılarına ve benzeri ayrıntılara son derece titizlik gösteren bir insandı. Onu sık sık küçük bir el aynasına bakar ve kendisinden memnun, mutlulukla gülümserken görürdüm. Bir akşam ansızın yakınımızda bir yabancının varlığını hissettik. Kalktık, arkamıza baktık ve fesini kaşlarına yıkmış, yalın ayak, kara yağız bir delikanlının vahşi gözlerle bize baktığını gördük. Elindeki yeni kesilmiş dalı havada bir hışırtı çıkartarak yanındaki zeytin ağacının gövdesine vuruyordu. Köyden epeyce uzak, ücra bir yerdeydik. Hayatımda ilk kez korktum. Adam ağır adımlarla bize yaklaşıp Türkçe saatin kaç olduğunu sordu. Faize hemen durmasını emretti ona. Adam durdu ve biz telaşla uzaklaştık. Kumsala ulaştığımızda arkamıza bile bakmadan öyle bir koşu tutturduk ki orada burada oynayan çocuklar, suda kayarak giden balıkçı sandalları, Rum lehçesinin ahengiyle aşina ve güven verici görüntüleri ve sesleri içindeki Rum köyüne girdiğimizde soluk soluğaydık. O zaman durduk ve nefeslenmek için oturduk. Faize'nin cesaretine hayran kalmıştım. "Bize tecavüz etmek istedi," dedi. "Türk müydü?" diye sordum. "Elbette," diye nefes nefese yanıtladı. "Bir kafir asla bir Türk hanımının yanına sokulmaya cüret edemez." Bir daha ıssız yerlere asla gitmemeye, büyüklerimize de olanlardan hiç bahsetmemeye karar verdik. Çünkü gelecekteki hareketlerimizi kısıtlamaya kalkışabilirlerdi. Nihat Bey. Faize'nin amcası bir doktordu ve yeğeninin sağlığıyla ilgilenmeyi üzerine aldığı için düzenli olarak Maltepe'ye gelip onun nasıl olduğuna bakıyordu. Adı Nihat Bey'di. 30 yaşından fazla olmayan, kara yağız, gözlüklü bir beyefendiydi. Anlamlı, huzurlu, güzel gözleri vardı. Yumuşak bir sesle konuşurdu ve her zaman herkese karşı çok nazikti. Faize onu çok sever ve sık sık sözünü ederdi. Geleceği zamanı bildiğimiz için onu karşılamaya tren istasyonuna gittik. Trenden inen yolcular arasında gözlüklerini seçer seçmez onu karşılamak için koşturduk. Nihat Bey gülümsedi ve ince parmaklarıyla fesine dokunup bizi zarafetle selamladı. Ardından bir sebepten bizden ayrıldı ve doğruca eve gitmemizi, kendisini sokaklarda beklemememizi tembihledi. Hep sözünü dinlerdik ama bu kez ben itiraz ettim. "Söyle bana madem genç hanım," dedi genç doktor aniden bana dönerek. "Beni görmekten gerçekten memnun musun?" Kızararak Faize ile birlikte eve seyirttim ve eve vardığımızda Faize bana sarılıp sevgiyle öptü. Bir sabah erken kıyıda oturmuş, balıkçı sandallarının dönmesini beklerken Faize'ye "Amcan Anadolu'daki Ermenilere yapılan kötü muamele hakkında ne düşünüyor?" diye sordum. Anadolu Ermenilerine kötü muamele. 200 bin Ermeninin öldürüldüğü 1894-96'daki Hamidiye katliamına gönderme yapılıyor. Faize şaşkınlıkla bana baktı ve bir an sessiz kaldı. O ana kadar bu konuda hiç konuşmamıştık. "Amcam," dedi en sonunda serzenişle, "iyi kalpli bir adamdır." Ben bu belirsiz yanıtı kabule hazırdım. Ama Faize sarsılmıştı. Gözyaşlarını tutamayarak devam etti. "Benim öbür amcam, doktorun abi, sürgünde yaşıyor. Amcam seninle arkadaşlığımızdan memnun oldu. Böyle olması gerektiğini söyledi. Bana Anadolu'daki Ermenilere yapılan eziyetleri anlattı ve düşmanımızın aynı olduğunu açıkladı. Kısa bir duraklamadan sonra başını sallayıp tekrar etti. Amcam iyi kalpli bir adamdır. O akşam Faize'nin büyük annesinin Kokona'ya sonu gelmeyen sızlanmalarını dinledim. Oğlu, Faize'nin babası, bir yanlışlık sonucu, çünkü o öyle bir adam değildi, siyasi bir suçtan ötürü Sinop'a sürülmüş ve orada o hastalığa yakalanmıştı. Yıllar boyunca affedilmesi için uğraşmışlar, yalvarmışlar, beş para etmez insanların önünde diz çökmüşler ve sonunda başarmışlardı. Ancak Faize'nin babası sürgünden farklı, fiziksel olduğu kadar ruhsal olarak da farklı bir adam olarak geri dönmüş ve kendi öfkesi içinde boğularak bir yıl içinde ölüp gitmişti. Nihayet bir akşam Nihat Bey ile babam tanıştılar. Bu karşılaşmayı uzun zamandır bekliyordum. Türk doktor uzun uzun düşmanımızdan, sultanın istibdadından bahsetti. Taşra'da ve başkentteki durumları açıkladı. Öğrenciler hakkında türlü davalar açılıyordu. Birçoğu terör kurbanı olmuştu. Diğerleri belirsizlik ve korku içinde yaşıyordu. İnsanlar şüphe üzerine tutuklanıyor ve hiç iz bırakmadan ortadan kayboluyorlardı. Tekneler dolusu sürgün denize atılmış ve kuvvetli akıntılar tarafından yutulup gitmişti. Bütün bunlardan zaten haberli olmasına rağmen babam doktoru saygıyla dinledi. Yalnız arada diğerinin bilgisi dahilinde yanıtladığı sorularını sormak için sözünü kesti. Ancak beni düş kırıklığına uğratarak Anadolu'daki Ermeniler konusunu açmadı. Sonunda onlara değinen doktor oldu. Ermeni köylerinde olup bitenlerden herhalde haberdarsınızdır dedi. Kötü yönetim, baskılar. Türk köylü sınıfı da bu ahlaksız subayların merhametine kalmış durumda. Bizim için yapılacak tek bir şey kaldı. Güçlerimizi birleştirip bu istibdat idaresini alaşağı etmek. Babam hiçbir şey söylemedi. Babamın ketumluğundan hayrete düşen doktor, Faize ile benim sağlığımız hakkında konuşarak devam etti. Ona göre ikimizin de hastalığı aynıydı. Tehlikeli bir anemi. Doktor iyimserdi ve her şeyin zaman kazanmaya bağlı olduğunu düşünüyordu. Her geçen yılla birlikte riskler azalıyor diye açıkladı. Tabii çevre şartları uygun olduğu sürece. Ardından derin bir iç çekişle ve gözlerini bana dikerek şöyle dedi. Aramızdaki duvarlar ne zaman yıkılacak? Kim bilir? 12. ayrımın sonu. Sayfa 104.